بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خليله وصفيه، بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين.
Değerli kardeşlerim, bundan itibaren inşallah Rabbim nasip ederse, izin verirse haftalık ders yapacağız inşallah. Cuma günleri saat 9'da. Bu haftalık yapacağımız derslerdeki gaye, kasıt, var olan bazı nazarda insanların nazarını bulandıran meselelere doğru bir nazar ile, doğru bir tasavvur ile yaklaşamamaya sebep olan bazı sıkıntıları, sebepleri muhalece etmek olacak. Yani asıl gaye bu olacak. Bu şu zamanda var olan bazı sıkıntılar, yani iman bahsinde, küfür bahsinde olsun veyahut da genel itibariyle menheci olarak var olan sıkıntıların hallolmasını hedef alan, gaye edinen dersler olacak inşallah. Tabii bu büyük bir meram, büyük bir kasıt. Bunun tabii içi doldurabilmesi için bunun mukaddimelere ihtiyacı olacak. Bunun öncesinde, evvelinde bazı şeyler hallolması gerekecek ki bunlar da doğru anlaşılsın ya da doğru ve sahih bir şekilde tatbik edilebilsin. Dolayısıyla şu önümüzdeki zamanda inşallah haftalık olarak bu dersleri yapacağız ve bu derslerde de özellikle iman bahsi üzerinde duracağız. Ve imanın nakızları üzerine duracağız. İman nedir? Dinin aslı nedir? Ve dinin aslını bozan sebepler ne olabilir? Ehl-i sünnet hangi ölçüleri edinmiş ve hangi kurallara göre, kaidelere göre imanı, iman varlığını ve yokluğunu kabul etmiş ya da etmemiş. Vaktimiz tabii şey olacak, yani takriben yani bir saatlik kadar bir ders düşünüyorum sizi de fazla yormamak için. Bu belki yani bazen biraz uzayabilir. 10 dakika, 20 dakika, yarım saat, bir saat, iki saat, üç saat. Yani beni tanıyan kardeşler bu çok garip olmadığını bilirler de. Ama inşallah şu haftalık derslerde yani o bir saati aşmamaya çalışacağım inşallah. Onun için de hemen başlamak istiyorum. İlk olarak okuyacağımız kitap beraber inşallah şu önünüzdeki olan kağıtlarda da yazılı olan. Tabii kitap bu kadar değil. Yani bir sayfadan ibaret değil ama bunları inşallah yani belki gelecek haftaya kadar olmazsa iki haftaya kadar inşallah tercüme edeceğim kitabı. Ama şu anda en azından elinizde bir şey olsun, dersi takip edebilirsiniz diye bununla bu haftalık yetineceksiniz artık. Kitabımızın ismi Tathirul İtikad an Edranil İlhad. Kitabın yazarı İmam Muhammed bin İsmail el-Emir el-San'ani rahimullah. İmam el-San'ani denilen birçoğunuz belki tanıyacaktır. Bu 12. asrın, Hicri 12. asırda yaşamış meşhur alimlerden birisidir. Tevhid davasına hizmet etmiş ve bu yolda çokça çaba sarf etmiş ve çok eziyet görmüş. Hatta yani kendi zamanında diğer ulema tarafından düşmanlık görmüş. Hatta yani halk tarafının yani neredeyse öldürülecek bir hal var olmuş. Böyle bir alimimiz, imamımız rahimullah 1099'da, Hicri 1999'da doğmuştur. Kahlan diye bir yerde, San'a yakınlarında bir yerdedir. Buradan babasıyla beraber San'a'ya geçmiştir. Dolayısıyla nispeti San'anidir. Yani San'alı. Ama aslen Kahlan'dandır. İsmi Muhammed bin İsmail bin Salah bin Muhammed bin Ali el-Kahlani el-San'ani el-Yemeni, Yemenidir. Rahimallah. Kendisi nesebi Hasan radıyallahu anh'a kadar gittiği için Ehl-i Beyt'ten ve şeriftir aynı zamanda. Zeydi bir ailede doğmuştur, büyümüştür. Babası da büyük bir alimdir. Yani Zeydi mezhebinin büyük alimlerindendir. Kendisi de yani küçük yaşta Zeydi mezhebi üzere yetişmiştir. Zeydi mezhebi biliyorsunuz Şia mezheplerinden birisidir. Ehl-i Sünnet mezhebine en yakın olan Şii mezhebidir. Zeydiye. Fıkıhta Hanefi mezhebi, yani Hanefi fıkhına yakındırlar. Kili de Mutezile'dir Zeydiye mezhebi. Ama elhamdülillah kendisi bu mezhebin öğretilerinden kendisi kurtarmıştır. Ve hatta ulemanın tabiri, tarifiyle mutlak içtihat seviyesine yükselmiştir. Yani kendisi mutlak müçtehittir İmam Sanani rahimahullah. Hadis ehlidir. Mezhep taassubundan uzak durmuştur ve hadis ehli menhecini benimsemiştir. Hadis ehli menheci, yani selefi menheci, kitap ve sünnet, ehli sünnet ve cemaat menhecini benimsemiştir. Bunun için zaten çok eziyet görmüştür. Yani Zeydilerin hakim olduğu bir bölgede ehli sünnet ve cemaat olmak elbette çetin bir mesele. Özellikle bunun davasını yapıp insanları buna çağırdığın zaman elbette bundan ötürü eziyet göreceksin. Özellikle orada hakim olan ulema tarafından eziyet göreceksin. Bu da oldu. Hatta işte bölgeden çıkarmalar vesaire çok şeyler yaşadı yani. El-Muhim kendisi muteber, akidesinde selefi, menheci, ehl-i sünnet menheci olan ehl-i sünnet ulemasından birisidir. Hatta Alusi'nin dediğine göre yani ehl-i sünnet imamların büyüklerindendir. Zamanın asıl müceddididir ve asıl müçtehitlerindendir, yani mutlak müçtehitlerindendir. Zaten kitabı beraber okuduğumuz zaman göreceksiniz. Yani İmam Muhammed bin Abdülvahhab Rahimullah'la bir aralarında ihtilaf yoktur. Zaten aranızdan belki bilenler vardır. İmam Muhammed bin Abdülvahhab Rahimullah davasına başladığında Necid'de onu desteklemek için İmam Sanani onun için bir şiir yazmıştı ve göndermişti. Bu şiirde o kendisini methediyor, övüyor. Yani tevhid davasını sahiplendiği ve tevhid davası için mücadele ettiğinden ötürü övüyordur İmam Sanani Rahimullah. Tabii daha sonra bundan dönüldü, yani döndüğü filan naklediyor ama o ayrı bir mesele. Yani o da şey diyorsa belki bir uygun bir vakitte açıklarız inşallah. Şimdi kitap ismi Tathirul İtikad an Edranil İlhad. Yani itikadın ilhad kirliklerinden, kirlerinden arındırılması, temizlenmesi. İnşallah kitabın ismiyle alakalı biraz sonra müellif de bahsettiği zaman biraz daha açıklama yaparız inşallah. Şimdi diyor ki İmam Muhammed bin İsmail rahimullah, Bismillahirrahmanirrahim ve hul musta'an elhamdülillahillezî la yakbelu tevhide rububiyetihi minel ibadî hatta yufriduhu بتوحيد العبادة كل الإفراد. Tabii sizin önünüzde şimdi Arapçası yok. Ama ben buradan tercüme edeceğim. O tercümeyi de takip edeceksiniz. Ya da takip edebilirsiniz. Not alabilirsiniz. Size tavsiyem not almanızdır. Yani ben bu işi bir sohbet mahiyetinde düşünmedim. Onu da söyleyeyim baştan. Yani bunu fayda vermesi için bir ders mahiyetinde düşündüm. Bunun için önemli bulduğum bazı konulara da daha teferruatlı gireceğim inşallah. Bunları da kaydetseniz hayır olur, fayda olur inşallah. Tabii biz bu kitabı her cümleyi ya da her kelimeyi açmayacağız elbette. Yani her kelimenin üzerine durmayacağız. Buna vaktimiz yetmiyor. Buna meclis de uygun değil. Ama muhim olan, gerekli olan yani yerlerin üzerinde durmaya çalışacağız inşallah. Bunun başında maalesef Müslümanların ekseri, çoğu bir şey okudukları zaman üzerinden geçip gittikleri, pek önemsemedikleri ama işin hakikatinde çok muhim olup hatta Müslümanın şahsiyetini, dini kimliğini adeta inşa eden, bina eden bazı noktalar üzerine duracağız inşallah. O da başlıca besmeledir. Besmele. Bismillahirrahmanirrahim. Kardeşler bunun üzerinden yani okurken bir besmele vardır. Hatta Kur'an okurken vesaire ama aslen yani içeriği çokça fazladır. Dolayısıyla onu biraz açacağız inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. O elif Bismillahirrahmanirrahim ile başlamıştır. Çünkü Allah Subhanahu ve Teala Kur'an'da her bir sureyi, Tevbe suresi hariç, besmele ile başlamıştır. Birincisi. İkincisi, Resul Aleyhisselatü Vesselam'da birçok yani mektup gönderdiği zaman besmele ile başlayarak mektuplarını gönderirdi. Bu mahiyetiyle mesnun bir şey. Yani sünnette sabit bir şey ve Allah Azze ve Celle'nin de zaten örnek gösterdiği, yani ameliyle yapılmasını tavsiye ettiği, örnek gösterdiği bir şeydir besmele ile başlamak. Şimdi besmele, Bismillahirrahmanirrahim neden oluşuyor? Yani önünüzde de besmele var, ona da bak, takip edebilirsiniz. Başta bir bismi var. B harfi cerdir. İsmi de onun ismi mecrurdur. Car ve mecrur. Bu, yani Arapça lügat biraz okumuş olanlar bilir, bu mamulattandır, yani mamuldur. Mamul da amil ister. Önünde, onun evvelinde bir amil gelmesi lazım. O amil de ne eder? Mamul üzerinde amel eder. Şimdi aslen Arapçada terkip şöyledir. Yani aslen Arapçada cümle yapısı amil, mamul gelir. Önce amil gelir, sonra mamul gelir. Mesela derim ki دَخَلَ زَيْدٌ الْبَيْتَ يَوْتَ دَخَلْتُ الْبَيْتَ. Burada mamul, yani yapılan üzerinde bir işin vaki olduğu nedir? Evdir. Eve girdim. دَخَلْتُ الْبَيْتَ. Ben eve girdim. Bim fiilimliğin üzerine vaki oluyor. Evin üzerinde. Yani eve girmiş oluyor. Ev mamuldur. Yani yapı, yani üzerinde amelin, fiilin tahakkuk ettiği, gerçekleştiği ve şeyde ben de eylemi gerçekleştirenim. Fail olarak fiilim de işte eve girmektir. Normal bu şekilde cümle kurulur Arapçada. Ha, bunun gibi şimdi bismi, bismillah, bismi car mecrur, Allah lafzı celalde izafetle gelmiş. Bu ne? Mamuldur. Bu bir amil ister. Amil, yani Allah'ın adıyla diyorsun. Allah'ın adıyla. Peki Allah'ın adıyla ne? Allah'ın adıyla ne? Amil istiyor ya. Amil ister. Taalluk ettiği bir amil ister. Bu amili de neyle takdir ediyoruz? Yani bu mahzuf bu amil burada. Çünkü göremiyoruz. Amil yok. Mahzuf denilir Arapçada. Yani gizlenmiş. Görülmüyor. Neyle takdir etmeliyiz? Fiil ile takdir eden. Yani bir fiil ile takdir etmeliyiz. Çünkü asıl olan amel edenin fiil oluşudur. Çünkü isimler şartlı amel eder. Fiil olan, asıl olan nedir? Fiilin amel etmesidir. O zaman fiil olarak takdir edeceğiz. Yani ne? Bismillah, yani Allah'ın adıyla ne diyorum? Mesela ben şu anda okuyorum. Şu anda ben bu kitabı Bismillah, yani Allah'ın adıyla okuyorum. Yani Bismillahi akra'u diyeceğim. Akra'u okuyorum, fiilini takdir ettim burada. Yok burada, görüyorsunuz akra'u fiili yok. Ama ben de onu takdir ediyorum. Çünkü mahzuf, gizlenmiş. Mesela bir şey yazacağım zaman, ya bu kitabı telif etmiş olan alim nasıl diyor, yani onun ne kastı neydi, gayesi neydi? Bismillahi ektubu. Uellifu. Telif ediyorum yahut da yazıyorum. Sen eve girdiğin zaman Bismillahi adhulu. Yahut da akhrucu. Çıkıyorum. Yahut da adbahu. Hayvan kestiğin zaman Bismillahi adbahu. Yani fiili, o senin yaptığın amele münasip olan fiili takdir edeceksin. Bismillahi fiili takdir ettik. Yani senin haline münasip olan. Şimdi biz mesela diyeceğiz ki Bismillahi akra'u. Çünkü ben sizi okuyorum. Bismillahirrahmanirrahim'i akra'u. Yani Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla okuyorum. Dedik ki aslen fiil evvelinde gelmesi lazım. Yani normal cümle yapısına göre akra'u Bismillahirrahmanirrahim olması lazım. Akra'u Bismillahirrahmanirrahim. Ama ne diyorum? Bismillahirrahmanirrahim'i akra'u, yani fiili arkaya çekiyorum. Mamulu öne çekiyorum. Mamulu öne çektim, takdim ettim. Fiil edene tahir ettim, arkaya çektim, yani arkaya koydum. Bunun Arapçada bir gayesi vardır. Yani her zaman şu bir esastır. Yani bunu iyi, yani kafanızda iyi yerleştirmelisiniz. Her şeyin normal bir akışı vardır. Her şeyin normal bir akışı vardır. Eğer bir şey normal akışı dışına çıkmış ise, yani aslını terk etmiş ise, bil ki bir sebebi vardır. Muhakkak bir sebebi vardır. Bu ister yani herhangi güncel meselelerde olsun, yani normal sıradan meselelerde olsun, ister fıkhi meselelerde olsun, ister imani meseleler olsun vesaire. Her ne olursa olsun, her şeyin normal bir gidişatı vardır. Ama işi normal gidişatın dışına çıktığı an anormal olduğu zaman bil ki o anormalin bir sebebi vardır. Şimdi bizim cümlemiz Bismillah, yani akra'u Bismillahirrahmanirrahim gelmesi gerekirdi normal halde. Ama eğer ben akra'u yani okuyorumu cümlenin başından sonuna almış isem bunun bir sebebi var. Bu normal değil, sebebi var. Bu benim bir yani bir gayem, bir hedefim var, bir kastım var. Belagat oluşması için burada bir ziyade bir mana oluşması için, benim muradımın tam ortaya çıkması için, tam ortaya çıkması için ben ne cümleyi farklı bir şekilde sokuyorum. Yani ben değil Arapçada. Mamunun öne çekilmesi ne ifade eder? Hasr ifade eder. Belagatta hasr ifade eder. Ne demek? Yani ben ne diyorum? Benim muradımı, kelamını yani konuşurken kastettiğim muradı bir manaya tahdid ediyorum, hasrediyorum. O mana içinde sınırlıyorum. O manaya sınırlandırıyorum. Onun dışındaki manaları uzaklaştırıyorum. Mesela bunun en meşhur misali hepiniz bildiği İyyâke na'budu ve İyyâke nesta'in. Fatiha suresinde. Bunun manası nedir? Biz ancak sana ibadet ederiz. Ancak senden isteriz, yardım talep ederiz. Ama bu ancak senden bunu kazandıran nedir? Neyle bu var oluyor? İşte mamulun öne çekilmesiyle. Aslen normalde İyyâke na'budu nasıl kullanılır? Normal yani düz Arapçada na'buduke. Na'buduke. Yani na'budu sana ibadet ediyoruz. Arkadan gelen ke de bu muttasıl zamir nedir? Yani sana ifade ediyor. Yani sana ibadet ediyoruz. Na'buduke diye kullanılır normalde. Yani normal düz Arapçada böyle kullanılır. Ama biz nasıl okuyoruz? Na'budu İyyâke. Na'budu İyyâke na'budu. İyyâke öne çektik. Yani o damiri sen damirini öne çektik. Ve na'budu'yu da arkaya tahir ettik. Bu şimdi neyi kazandırdı bize? Hasr manasını kazandırdı. Ve ne manaya geldi şimdi? Yani sadece sana ibadet ediyoruz. Senden başkasına ibadet etmiyoruz. O yani o bir manayı ispat edip onun dışındaki manaları nefyetmek neyle gerçekleşti? Damiri öne çekmemizle, yani mamulu öne çekmemizle. Böyle bir yani bu şekliyle hasır ifadesini kazandırdık. Aynısı burada da geçerli. Yani Bismillahirrahmanirrahim akra'u dediğin zaman ben sadece ve yalnız Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla okuyorum. Onun dışında kimsenin adıyla okumuyorum. Sadece Allah Subhanahu ve Teala'nın adıyla okuyorum. Bu ne demek? Birincisi, böyle bir şey söyleyebilmen için senin okuduğun yahut da senin yazdığın Allah için olması lazım. Birincisi, sadece Allah için olması lazım. Çünkü sen kimden naklediyorsun? Kimin adına konuşuyorsun? Allah Azze ve Celle'nin adına konuşuyorsun. Alemlerin Rabbi olan Allah Subhanahu ve Teala'nın adına konuşuyorsun. Ondan naklederek konuşuyorsun. Diyorsun ki ben sadece Allah'ın adıyla konuşuyorum. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla konuşuyorum. Birincisi ha, yani bu hasr ifade ediyor. İkincisi tabii ne? Bir teberruk yani bereket ummak var. Çünkü Allah'ın Azze ve Celle'nin ismini öne çekmek o işi bereketli kılar. Muhtasar olarak yani bununla yetinelim. Bismillahirrahmanirrahim, yani bir kişi Bismillahirrahmanirrahim ile işe başlamış ise, ki bizim dikkat edin, bütün işlerimizde sünnet olan nedir? Besmele ile başlamak. Ayağa kalkarken Bismillah dersin, otururken Bismillah dersin, yemek yerken Bismillah dersin, çıkarken Bismillah, girerken Bismillah. Her salih amel, yani Allah katında makbul olacak, Allah katında Allah'ın rızasını kazandıracak olan her bir amel, yani her bir ibadetin başında besmele gelir. Besmele, Bismillah. O zaman sen eğer Bismillah diyorsan şunun farkında olmalısın ki sen o anda Allah'ın Azze ve Celle'nin, yani Allah Subhanahu ve Teala'dan naklederek ona temsilen, yani Allah Azze ve Celle temsilen bu ameli işliyorsun. O zaman böyle bir amele elbette birincisi riya yahut da ortaklar, onun benzerlerini, eşlerini karıştırmayacaksın. Yani şirk koşmayacaksın. Birincisi. İkincisi de amelin salih olması lazım. Çünkü amelin salih değilse o zaman Allah Azze ve Celle sen bu salih amel, yani bu masiyeti Allah'a nispet etmen, bu küfür olur. Dolayısıyla bazı alimler masiyet bir amele, yani masiyet olan bir amele besmele ile başlamayı küfür kabul etmişler. Yani insan kasten bir günaha kasten bir günaha Bismillah diyerek başlarsa onun dinden çıkaracağını söylemişlerdir. Çünkü bu Allah Azze ve Celle ile istihzadır. Allah Subhanahu ve Teala'yı küçümsemektir. Allah Azze ve Celle'yi alay etmektir. Sen Allah'ın Azze ve Celle'nin terkini emrettiği bir şey yapacaksın. Terk ettiği yani terkini emrettiği bir şey yapacaksın. Ve bunu yaparken de Allah'ın adıyla başlayacaksın. Er-Rahman, Er-Rahim. Bunlar da yani bu besmelede Allah Subhanahu ve Teala 3 tane ismini zikrediyor. Birincisi Allah lafzı celali. Allah Azze ve Celle'nin isimlerinin aslıdır. Bütün isimler bu isimde toplanır. Ve bütün isimler bu isme tabidir. Sonra iki ismini zikrediyor. Er-Rahman ve Er-Rahim. Er-Rahman ismi ve Er-Rahim ismi ikisi merhameti ifade eder. Ancak aralarında nasıl bir fark var? Birinci isim Er-Rahman fa'lan vezninde gelmiştir. Ve fa'lan vezninde Arap ve fa'lan vezni Arapçada genişliği ifade eder. Yani Er-Rahman kimdir? Rahmetinde geniş olan. Rahmetinde geniş olan. Zati bir sıfattır Allah'ın Azze ve Celle. Yani onun rahmeti geniş olan birisi olduğundan ötürü herkes rahmetinden nasibini almıştır. Herkes. Müslümanın da nasibini alır, kafirin nasibini alır, hayvan da nasibini alır vesaire. Ne kadar mahlukat varsa hepsi Allah'ın Azze ve Celle'nin merhametine nasibini alır. Çünkü Allah Azze ve Celle merhametlidir. Zati olarak. Ve her şey onun emri altında olduğu için, her şey onun tedbiriyle ve onun emriyle gerçekleştiği için, var olduğu için, her şeyi o yarattığı için, her şeyi ne merhametiyle yaratıyor. Yani bu aynı tanıdığınız şefkatli, merhametli, yumuşak, mülayim bir kardeş vardır. Bu öfkelendiği zaman, kızdığı zaman, sinirlendiği zaman yine ne? Merhametli sinirlenir, yumuşak sinirlenir. Öfkesi yine merhametli olur. Çünkü o merhametli bir şahsiyettir. Ama misal onun aksine çok öfkeli, asabi, sert bir kardeşiniz vardır. O şiddet yani kızdığı zaman o asabiyetiyle, o şiddetiyle, kiniyle onunla sinirlenir. Yani o zati bir sıfat. Ha? Yani o kişide var olan bir sıfat. Ne yaparsa yapsın o sıfatıyla beraber yapar. Bir kişi çok cömerttir. Cömertliği her halinde görebilirsin. Her davranışında. Bu sadece infakta cömert değildir. Her şeysinde cömerttir. Yemek yedirirken cömerttir. Yardımcı olurken cömerttir. Hatta insandan haklarını talep ederken cömerttir. Çünkü cömert bir insandır. Ha bunun gibi Allah Azze ve Celle nedir? Er-Rahman'dır. Merhameti geniştir. Herkesi kuşatmıştır. Herkesi. Ama Er-Rahim fa'il vezninde gelmiştir. Fa'il nedir? Bir fiilin vaki olmasına delalet eder. Yani Allah Azze ve Celle merhamet edendir. Eden. Fiili olarak. Merhamet eder. E pekala Allah Azze ve Celle iradesiyle, kendi iradesiyle kimi merhamet eder? Müslümanlara. Dolayısıyla Rahim Er-Rahim ismi kime hastır? Müslümanlara hastır. Allah Azze ve Celle sadece Müslümanlara merhamet eder. Ama herkese karşı merhametlidir. Herkesle muamelesinde merhametlidir. Ama merhametini fiilen ancak ve ancak Müslümanlara gösterir. Kısacası Bismillahirrahmanirrahim'in açıklaması muhtasar olarak böyle. Bununla yetinelim. Sonra devam ediyor ki ve diyor ki وَهُوَ الْمُسْتَعَانِ O yardım talep edilecek olan odur. Yani Allah Azze ve Celle. Elhamdülillahi lezî Allah'a hamdolsun. İstersen hamdeleyi de biraz şey edelim. Hamdele elhamdülillah bu da besmeleye benzer çok dikkat edilmeyen sadece böyle söylenilen yahut üzerinden geçilen bir şey olduğu için onu da açıklayalım kısaca. Elhamdülillah elhamd, hamd övmek, met etmek, sena etmek, şükretmek bu manalara geliyor. Ama asıl yani işin hakikatinde hamd özel bir durumu vardır. O da nedir? Çünkü hamd bir yani mahmud olan, övülen, övüleni kemal ile vasıflandırmaktır. Muhabbet ile ve tazim ve icral ile beraber. Yani senin hamd ettiğin, onu yani o hamd edeceğini hamd etmek için onu muhabbet ile ve tazim ile yani yücelterek, severek onun için kemali ispat etmelisin. Kemali yönünden onu methetmelisin, övmelisin. Yani bu bir senadır, bir övgüdür. Ama o övgü ve sena kimle kime hastır? Senin sevdiğin, senin tazim ettiğin ve kemal olan, yani mükemmel olan, hiçbir kusuru olmayandır. Dolayısıyla hamd Allah Azze ve Celle mahsustur. Hamd Allah Azze ve Celle mahsustur. Ama met etmekte bu sadece Allah Subhanahu ve Teala mahsus bir şey değildir. Çünkü met etmekte sevgi, muhabbet ve yüceltmek aranmaz. Mesela sen herhangi bir kişiyi, hatta kafiri, ondaki var olan bir özellikten ötürü met edebilirsin. Met edersin. Dersin ki falan falan çok dürüst bir adam. Çok cömert bir adam. Sahtekarlık yapmayan, ticaretine herhangi bir şekilde hile karıştırmayan bir adam ama kafirdir. Yani onu o vasfından ötürü met edersin, översin. Ama bu hamd değildir ha. Yani onu hamd etmek değildir. Onu met etmek, yani bu manada met etmek, övmek değildir. Çünkü hamd etmek neyi gerektirir? Sevgiyle beraber, tazimle beraber onu met etmek, övmeyi gerektirir. Dolayısıyla elbette bir kafiri sevgiyle, tazimle beraber met etmek nedir? Küfür olur. Bunu Allah Azze ve Celle, yani bu o zaman ne manaya gelir? Yani sen o kafiri ya da o şahsı Allah Azze ve Celle eş kılmış olursun. Çünkü hamd edilmeyi kemalinden ötürü, kusursuzluğundan ötürü, sevgiyle ve tazim ile sevilmeyi, yani yüceltilmeyi ve met edilmeyi, övülmeyi, bunu sadece Allah Azze ve Celle hak eder. Onun dışında kimse hak etmez. Ama met etmek böyle değildir. Yahut da müteşekkir olmak, yani hani hamd, müteşekkir olmak da bu manada değil. Çünkü müteşekkirlik nedir? Karşı taraftan sana gelmiş olan bir iyiliğe müteşekkir olursun. İyilik gelmiş ise teşekkür edersin ama iyilik gelmemişse teşekkür etmezsin. Ama hamd böyle değildir. Hamdı etmen için karşı taraftan, yani Mahmud'dan sana bir iyilik gelmesi gerekmez. Yani sen Allah Azze ve Celle hamd etmek için Allah Azze ve Celle'nin sana bir iyilik gelmesi gerekmiyor. Bu şart değildir. Çünkü Allah Azze ve Celle her halde hamd edilmeyi hak etmiştir. Çünkü onun hamdi, senin onu hamd etmen neden binaendir? Allah Azze ve Celle'deki mükemmel, kusursuz vasıflardan ötürü. Onun o mükemmel, kamil ve kusursuz sıfatların ötürü hamd etmeyi hak etmiştir. Dolayısıyla elhamdülillah, elhamd baştaki eliflam takısı istihrak içindir. Yani bütün hamd türlerini kapsar. Bütün hamd, yani ne kadar hamd varsa, elhamd nedir? Lillah. Allah lafzıcının başına lam gelmiştir. Yani şu lillah lafzının başına lam vardır. Arada bir hemze var normalde. Hemze düşmüştür çünkü lam ondan sonraki sakin olan lamla birleşmiştir. Lillah hemze düşmüştür. Lillah orada lam var. Lam harfi de iki şeyi ifade eder. İhtisası, yani ne manaya geliyor? Bütün hamdlar, ne kadar hamd varsa hepsi sadece ne? Allah'a mahsustur. Sadece Allah'a mahsustur. Ondan başka kimse hamdı hak etmez. Hiç kimseye hamd edilmez. İkincisi istihkak manasını ifade eder. Yani ancak Allah Azze ve Celle hamda layıktır. O hak eder. Onun dışında kimse hamd edilmeyi hak etmez. Elhamdülillah. Ellezî la yakbelu tevhide rububiyeti minel ibad. Yani kullarından rububiyet tevhidini kabul etmeyen, hatta ta ki yufriduhu bi tevhidil ibadeti kullel ifrat. Ta ki onu bütün ibadetlerde ifrat etmedikleri sürece kullarından rububiyet tevhidini kabul etmeyen Allah'a hamdolsun. Böyle başlıyor müellif kitabına. Buna belagatta beraatul istihlal denilir. Yani bir müellif böyle giriş yaparsa kitabına, kitabın baş kısmında, giriş kısmında kitabının maksadını, yani kitabın niye yazdığını böyle kısa, muhtasar bir şekilde arz etmesi beraatul istihlal denilir. Müellif ne eder? Sana yani kitabı ben niye yazdım? Bu kitabın gayesi nedir? Kastettiğim nedir? Burada açıklar. Bütün kitabın gayesi, yani okuyacağımız bu kitabın bütün gayesi işte bu ilk cümlede toplanmıştır. O da nedir? Ne ifade ediyor? Yani bir insan Allah Azze ve Celle'nin rububiyetini, yani Allah'ı Subhanahu ve Teala rububiyetini ifrat etmiş olsa dahi, ne demek bu? yani Allah'ı Azze ve Celle Rab oluşunda birlemiş ise, yaratan Allah'tır Azze ve Celle. Beni Allah yaratmıştır. Herkesi Allah yaratmıştır. Bütün ne kadar mahlukat varsa yaratanı Allah'tır Azze ve Celle. Yeryüzünü Allah yaratmıştır. Gezegenleri Allah yaratmıştır. Güneşi Allah yaratmıştır. Yağmuru Allah indiriyordur. İşte yediren Allah, dirilten Allah, öldüren Allah. Yani bunların hepsi Allah'a mahsus. Hiç kimse Allah'a bu konularda eşit değildir. Allah bütün bu konularda tektir. Tek. Benzeri yok. Misali yok. Yani misli yok. Eşi yok. Ortağı yok. Bir itikad etse, bu itikadı, bu inancı ancak ne zaman Allah katına makbuldür? Onun için diyor ki burada la yakbelu, kabul etmez. Ne zaman ancak makbuldür? Eğer o kul ibadetini Allah ibadetinde Allah'ı azze ve celle bilir ise. Kendi yönelişinde yani kendi amellerinde Allah subhanahu ve teala başka ilah kabul etmezse, bütün amellerini, bütün itaatini sadece Allah azze ve celle mahsus kılarsa, sadece ona sarf ederse, kendi ibadetinde Allah'tan başkasına herhangi bir pay vermezse, onun dışında kimseye bir ibadet türlerinden herhangi birisini, ki bu ibadet türlerinden epeyce fazlası var, inşallah buna müellif hepsine girecek. Yani hepsine derken yani en azından taksimatını yapacak, biz de onu gerekli yerlerde vakamıza da şey edeceğiz, güncelleyeceğiz. Tabii kitap eski, ne dedik, 1099'da doğdu. 1186'da vefat etti İmam Sanani Rahimullah. Aramızda ne kadar var? Yani hemen hemen bir 300 yıl kadar bir zaman var. Şu zamanda yaygın olan şirkler elbette o zaman yaygın değildi. Burada bahsettiği, imamın bahsettiği şirkler bugün de yaygın. Ama onun zamanda yaygın olmayan başka şirkler bugün yaygın. Hakimiyet şirki, teşri şirki, yani hakimiyette şirk, teşri şirki şu zaman yani ümmetin içinde en yaygın olan şirklerdendir. Elbette buna da geri geldiğinde güncelleştireceğiz yani kitabı bu anada. Burada ifade yani bütün gayeni anlatmak istediği bir kul ancak ne zaman Müslüman olur, ancak ne zaman Allah katında tevhidi bir fayda sağlar, eğer kendi ibadetinde Allah azze ve celle birilerisi ifrad ederse. فَلَا يَتَّخِذُونَ لَهُ نِدَّهِ. Ne o kullar yani Allah subhanahu ve teala'yı rububiyetinde ve uluhiyetinde, rububiyetini ve uluhiyetine birleşmeyi ifrad etmiş olanlar, billemiş olanlar ne felâ yettehidûne lehû nitte. Dolayısıyla o ne? Nit kılmazlar, koşmazlar. Nit nedir? Misaldir, yani mislidir. Mislidir, benzeridir, eştir nit. Endâ de çoğuludur. Yani felâ tec'alû lillâhi endâ de mesela bilirsiniz Bakara suresinde. Endâ de nittin çoğuludur. Burada nit yani onlar ne der? Onlar Allah subhanahu ve teala'ya bir mislini, bir benzerini, bir eş koşmazlar. Yani Allah gibi başkalarını Allah gibi görmezler. Allah subhanahu ve teala ile müsavi görmezler. Aynı seviyede kabul etmezler. Bu ister rububiyette olsun ister uluhiyette olsun. Yani uluhiyet ile rububiyet arasındaki bağlantı inşallah gireceğiz. Şu anda biz sadece kitabın giriş kısmındayız. فَلَا يَدْعُونَ مَا اللّٰهِ اَحَدًا. Dolayısıyla Allah'tan başkasına dua etmezler. وَلَا يَتَّكِلُونَ اِلَّا عَلَيْهِ. Sadece ona tevekkül ederler. Allah'tan başkasına tevekkül etmezler. وَلَا يَفْزَعُونَ فِي كُلِّ حَالٍ اِلَّا اِلَيْهِ. Her halde ne olursa olsun, sıkıntı durumunda, korku durumunda, ne olursa olsun yani herhangi bir sıkıntıda ne derler? Allah Azze ve Celle ancak sığınırlar. Ondan başka kimseye sığınmazlar. وَلَا يَدْعُونَهُ بِغَيْرِ اَسْمَاءِ الْحُسْنَى. Esma-i Husna'dan başkasıyla Allah subhanahu wa ta'ala dua etmezler. وَلَا يَتَوَسَّلُونَ اِلَيْهِ بِشُفَاءَ. Şefaatçilerle Allah subhanahu wa ta'ala ulaşmaya çalışmazlar. Yani Allah azze ve celle ile kendi aralarında vasıtalar edinmezler. Vasıta kılmazlar. مَنْ ذَلَّذِي يَشْفَعْ اِنْدَهُ اِلَّا بِاِذْنِهِ. Çünkü Allah azze ve celle diyor ki kim Allah katında onun izni olmadan şefaat edecek ki? Şefaat tamamıyla Allah'ın mülküdür. Dolayısıyla Allah Azze ve Celle diyor ki وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ مَا لَا يَدُرُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ يَقُولُونَ هَا اُولَٓئِ شُفَاءُونَ اِنْدَ اللّٰهِ. Onlar yani bu vasıta kılanları anlatırken Allah Subhanahu ve Teala diyor ki onlar ne? يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ Allah'tan başkalarını ibadet ediyorlar. Yani Allah'a ibadeti bırakmışlar. Allah'tan başkalarını ibadet ediyorlar. Onların vasıfları nedir pekala? مَا لَا يَدُرُهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ Halbuki onlar ne kendilerine zarar verir, yani ne zarar verecek ve ne fayda verecek olanlardır. يَقُولُونَ derler ki, dediğin zaman yani siz Allah'tan başkalarını ibadet edenlersiniz. Pekala siz bunu niye yapıyorsunuz diye sorsanız diyecekler ki يَقُولُونَ Bunlar هَاُولَٰئِ Bunlar bizim şefaatçi kıldıklarımız. Bunlar هَاُولَٰي شُفَاءُنَا اِنَّ اللّٰهِ Bunlar Allah katında bizim şefaatçilerimizdir. Yani bunlar Allah katında bize şefaat etsinler diye biz bunları ibadet ediyoruz. Böyle diyecekler. Yani ne diyorlar? Allah subhanahu ve teala ibadeti Allah azze ve celle'ni sarf ederek yani ondan alıp birilerine sarf ediyorlar. Onları da doğrudan bunlar yani bunlar ilahtır. Bunlar Allah'tan başka ilahtır. İnancıyla değil. Bunlar Allah katında bizim için şefaatçiler olacaklar. Yani bunlar bizim lehimize Allah katında konuşacaklar. Bizim lehimize işleri çevirecekler. Ama Allah subhanahu ve teala ne? Bunu ne olarak tabir ediyor? يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ Allah'tan başkasını ibadet ediyorlar. Yani Allah'ı terk etmişler ve Allah'tan başkasını ibadet ediyorlar. Bu da işte ne? Kitabın konusu. Yani ne diyorlar? Allah subhanahu ve teala hakkının ibadeti Allah'tan başkasına sarf ediyorlar. Bununla da tevhidi yani onların hakiki İslam'ı gerçekleştirecek, tahakkuk etmesini sağlayacak olan tevhidi bozuyorlar. Yahut da getirmiyorlar. İnşallah bunlar daha sonraki aşamalarda müellif açacak daha fazla.